Ayrım 4. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek, sayfa 61. 2.2.4. Tanzimat ve Çağdaşlaşma. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vuran çelişme, Batı kapitalizmi ve emperyalizmi ile olan çelişmeydi. Tanzimatı uygulayan sultanlık ve acenta sınıfı gerici kutupta yer alıyordu ve o tarihsel süreçte Tanzimat'ın ilerici seçeneği vardı. Bu seçenek, yeni Osmanlılar önderliğinde filizlenen hürriyet ve bağımsızlık hareketiydi. 19. yüzyılda Osmanlı toplumu açısından çağdaşlaşmanın, demokratlaşma ve millileşme anlamına geldiğini açık olarak saptamak gerekir. Buradaki millileşme, yalnız Türkler açısından değil, Osmanlı toplumunda yaşayan bütün milletler açısından da geçerlidir. Ancak 19. yüzyıl Tanzimat'a bazı yenilikler de dayatmıştır. Gülhane Hattı Hümayunu bir haklar listesi ilan etmiş, can güvenliği yanında mülkiyet ve miras haklarını garanti altına almıştır. Medrese eğitiminde yeni gedikler açılmış, 1858 yılında arazi kanunnamesi kabul edilmiştir. Yalçın Küçük arkadaşımızın belirttiği gibi, Tanzimat'ın bir yönü de modernizasyondur. Şurayı devlet kurulmuştur. Bir anlamda ilk parlamento sayılmıştır. Bir tür kanun yapmıştır. Harbiye, mülkiye gibi önemli yüksek öğretim kurumları da bu dönemde açılmıştır. Mithat Paşa, Irak ve Bulgaristan'da önemli yenileşmeleri önderlik etti, banka sistemleri kurdu. Tanzimat'ın Doğu ve Güneydoğu'da feodal derebeylikleri hedef alan uygulamaları da dikkate değer bulunuyor. Yalçın Küçük, El Yazısı Notlar, geniş bilgi için Aydın üzerine tezler 1'e bakınız. Profesör İlber Ortaylı'nın Tanzimat'a mal ettiği fikir, edebiyat ve sanat alanındaki modernleşmeyi ise Tanzimat'ın zıddı olan hürriyet akımı gerçekleştirmişti. Unutmamak gerekir ki her tutuculuk, hayatın dayattıklarını belli ölçülerde kabullenmek zorundadır. Buharlı gemi ve tren çağında hiçbir hakim sınıf ne kadar gerici olursa olsun gelkenliğe ve ata binmeye devam edemez. Batının kabına sığmayan sanayisi, yayıldığı ülkelerin dini eğitiminde kaçırılmaz olarak gedikler açar, mühendislik ve benzerinin gereği olan laik eğitimi sınırlı da olsa dayatır. Aslında şeriatçı dünya görüşüne sahip olan tanzimatçıların, eğitimde fen ve bilimi kabul eden bazı uygulamalara mecbur kalmaları, onların ilericiliğinden değil, tarihe mahkum olmalarındandır. Tanzimat, burjuva özel mülkiyetin gelişmesini esas olarak baltalayan bir rol oynamıştır. O tarihi dönemde özel mülkiyetin gelişmesinin itici gücü, merkez karşıtaki özel mülkiyet unsurlarıydı. Nitekim milli devrim Anadolu yapmıştır. Tanzimat'ın biçtiği Anadolu sermayesi devrime katıldı ve sivil asker aydınlarıyla devrime önderlik etti. Sınıfsal ve ideolojik karakterleri ve siyasal sistemleri açısından birbirinin karşısında olan Tanzimat ile Cumhuriyet aynı çizgide değildir. Cumhuriyet ile taşlanan devrim Tanzimat'ın feodal komprador hakim sınıflarına karşı yapılmıştır. Tanzimat ile Türk devrimi hem iç hem de uluslararası cephede karşı karşıyadır. 2.2.5 Tanzimat'ın vatan ve hürriyet karşıtlığı. Vatan kavramını Türkiye'nin fikri hayatına getirenler Namık Kemaller'dir. Tanzimatçılar ise bırakalım vatanseverliği, vatan kavramına bile karşıdırlar. Tanzimatçılara göre ülke hala padişahın mülküdür. Tanzimatçılar yukarıda açıklandığı gibi ülke ekonomisini, maliyesini, dış politikasını, savunmasını ve adliyesini yabancı devletlerin denetimine teslim etmişlerdir. Ziya Paşa, Tanzimat devrinde yabancı müdahalesinin ne boyutlara ulaştığını 1869'da Hürriyet'te şöyle yazıyordu. Mustafa Reşit Paşa, ne zaman iktidardan düşürülürse bir sefaretin kuvvetiyle tekrar yerine getirilirdi ve iş öyle bir duruma geldi ki Babali evvelce sefaretlerden sormadıkça icra-i tebeddülata cesaret edemez oldu. Ayrıca bir tercüman Hariciye Nazırı'nın yazı tepsisi üzerinden kalemi alıp Nazır'ın eline vererek istediği kelimeyi yazdığı ve bir sefir sadrazamla görüşmek için Babali'ye gelerek sadarete mahsus olan sandalyenin üzerine kurulup oturduğu ve sadrazam olan zat anın karşısındaki misafir sandalyesinde ecnebi gibi büzülüp durduğu nice kere görüldü. Ziya Paşa, Hürriyet, No 48, 24 Mayıs 1869 ve No 55, 12 Temmuz 1869'dan aktaran İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, Tanzimat 1 içinde İstanbul Marif Matbaası 1940 sayfa 788-791. Tanzimat'ın Fuat Paşası Fransız elçisine bize suflörlük ediniz fakat sahneyi ve rollerin icrasını bize bırakınız diyordu. Aktaran İlber Ortaylı, AGE, sayfa 80. Yine Fuat Paşa'nın yukarıdan ve aşağıdan gelen kuvvetlere karşı yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir dediğini biliyoruz. İslahat fermanı da dış baskı sonucuydu. Tanzimat'ın dayandığı sınıfın kesin tarihi hesaplaşma anında toplandığı çatı Damat Feritlerin İngiliz Muhipleri Cemiyeti'dir. Vardığı yer ise Vahdettin'in İngiliz zırhlısına bindiği iskeledir. Tarihi akımlar yalnız belli bir andaki durumlarına göre değil, aynı zamanda nereye vardıklarına bakılarak, yani bütün bir gelişme süreci incelenerek tahlil edilmelidir. Tarihte her siyasal güç kendi mazisini savunur. Nitekim ünlü İngiliz işbirlikçisi Sadrazam Damat Ferit Paşa, Paris Barış Konferansı için Clemenceau'ya sunduğu muhtırada Tanzimat'ın işbirlikçi felsefesine sahip çıkmıştır. Türkler Avrupa uygarlığının yararlarını kavradıkları gün, ki o gün Tanzimat'tır, bir seri reformlar yapmaktan çekinmemişlerdir. Bu batılılaşma hareketinin sonuçlarını o kadar çabuk almışlardır ki 25 yıldan kısa bir zaman zarfında Türkiye Avrupa milletleri ailesine alınmıştır. Böylelikle elde ettikleri parlak durumu hala hatırlayan Türkler, Batı'nın büyük devletlerinin yardımıyla ileri hareketlerini devam etmeyi istemektedirler. Aktaran Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1, İstanbul Matbaası 1974, sayfa 13. Damat Ferit'in övdüğü gelişme Mustafa Kemal'e göre sömürgeleşmedir. Osmanlı ülkesi yabancıların serbest bir sömürgesinden başka bir şey değildi ve Osmanlı halkı içindeki Türk milleti de tamamen esir bir vaziyete getirilmişti. Atatürk'ün bütün eserleri, kaynak yayınları, cilt 15, sayfa 142. Yeni Osmanlıların başlangıçta Tanzimatçılara karşı savundukları Müslüman tüccar, Müslüman sanayici, Müslüman bankacı, zamanla milli tüccar, milli sanayici, milli bankacı ve benzeri olmuş, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında önemli bir gelişme göstermiş, Kemalist devrimi tarihin gidişine damgasını vurmuştur. Atatürk'ün batıya bakışı, Tanzimatçıların tam karşıtıdır. O Fransız devriminin simgelediği devrimci batıyı benimseyerek, Tanzimatçıların çürüyen batısına karşı mücadele etti. Devrimci batı neydi? Milli bağımsızlıktı, milletin kendi devletlerini kurmasıydı, demokrasiydi, demokratik devrimdi. Yalçın Küçük yolladığı el yazısı notlarında Tanzimat ile Mustafa Kemal arasında böyle bir zıtlık görmediğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor. İki, yeni Osmanlılar ve genç Osmanlılar geniş Tanzimat'ın içindedirler. Üç, Tanzimat Kemalizm karşıtlığı 1960'lı yılların ikinci yarısında da bu kadar sert idi. 1940 tarihli Tanzimat kitabı da aynı ölçüde olmasa da bu görüştedir. Batılı büyük devletler, Bağbali vezirleriyle Türk devrimcilerinin birbirine karşı tutumlarını Lozan'da bütün çıplaklığıyla görmüş ve şaşırmışlardır. Müttefikler, Türkiye'ye vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu'na ve İsmet Paşa'ya da Bağbali vezirlerine yaptıkları muameleyi yapmak istemekteydiler. Gerçekten yeni bir Türkiye şuurunu henüz kavramış değillerdi. Bunun içindir ki İsmet Paşa'nın biraz sert gelen, alışık olmadıkları halleri ve sözleri karşısında ilk 15 gün muhtelif şekillerde sendeledikleri görülüyordu. Şaştıkları nokta şu idi. Bu Türkiye bildikleri Türkiye değildi. Boyun eğmiyordu. Sultan Abdülaziz'in halinde borç 250 milyona bali olmuştur. Sonraları Sultan Abdülhamit devrinde ödenen paralarla da bu işin tesviyesi imkanı bulunamamıştı. Hatta Cumhuriyet hükümeti de 1923 Lozan Muahedesi ile bakiye borcu ödemeyi kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. En nihayet 1933 tarihinde borcun frank olarak tehdiyesi kabul ettirilmişti. 25 Mayıs 1944'te de yapılan bir anlaşma ile bu hesap kamilen kapatılmış ve hazine murabahacıların soygunculuğundan kurtarılmıştır. Bakınız Ali Naci Karacan, Lozan 2. Basım, Milliyet Yayınları, İstanbul 1971, sayfa 158. Ali Naci Karacan, Lozan Konferansı ve İsmet Paşa 3. Basım, Bilgi Yayınevi, Temmuz 1993, sayfa 107. Türk yöneticilerine sahnedeki rollerini fısıldama devri artık kapanmıştı. Lozan'da Türkiye'yi temsil eden Tanzimatçıların ve Damat Feritlerin batıcılık anlayışı değildir. Orada Avrupalıların 1838'lerden beri dayattığı serbest ticaret görüşlerine karşı ekonomik bağımsızlıkla ilgili konularda çetin bir mücadele verilmiştir. 1838 Ticaret Sözleşmesi'nin getirdiği hükümleri kaldırmak için feodal komprador sultanlığı devirmek ve emperyalistleri yenmek gerekmiştir. Dahası Tanzimat hükümetlerinin borçlarını dahi Cumhuriyet hükümetleri ödemiştir. Ahmet Bedevi Kur'an, Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, Çeltüt Matbaası, İstanbul 1959, sayfa 91. Tanzimatla başlayan dönemden Cumhuriyete kalan miras, işte bu borç faturasıdır. 2.2.6 Tanzimat Mirası. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu bir sömürgeleşme süreci içine girdi. İngiliz Ticaret Sözleşmesi ve Tanzimat bu sürecin başıydı. Sömürgeleşmeye karşı milli demokratik devrimin ilk başarısı 1876 meşrutiyetidir. Bir yıl sürdü. 32 yıllık Abdülhamit devrinde Osmanlı toplumu Tanzimat'ın istibdadını yaşadı. Cevap 1908 Hürriyet Devrimi ile geldi. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşımızın birinci aşamasıydı. Ancak Osmanlı topraklarının paylaşılmasıyla sonuçlandı. Emperyalistler ile Sevr Anlaşması'nı Tanzimatçılar yaptı. Vahdettin ve damat Ferit Paşa onların temsilcisiydi. Tanzimat'a karşı olanlar ise Kurtuluş Savaşı'na devam ettiler ve zafere ulaştılar. Cumhuriyet devrimi ve Türkiye'nin çağdaşlaşma mücadelesi, Tanzimat'ın temsil ettiği sınıf ve akıma karşı mücadele içinde gelişmiştir. Bazı tarihçilerimiz ise birbirinin karşıtı olan sınıf ve akımları bir bütün olarak birbirinin devamı gibi gösteriyorlar. Sonuç olarak Tanzimat Paşaları ve Abdülhamit ile Şinasi, Namık Kemal ve Jöntürkler aynı modernleşme akımı içinde birleştiriliyor. Feodal komprador devlete karşı hürriyet mücadelesinin kazançları ise imparatorluğun bıraktığı miras gibi gösteriliyor. İlber Ortaylı, AGE, sayfa 14. Aydın mutlakiyetçiliği denerek feodal despotik karakteri gözlerden kaçırılan Tanzimat ile Burjuva Demokratik Hareket'in doruk noktaları olan 1908 ve Cumhuriyet devrimleri tek bir zincirin halkaları haline getiriliyor. Birbirine karşıt olan süreçler birbirinin devamı olarak gösteriliyor. Daha önemlisi birbirine karşıt olan iki sınıf ve iki akım bürokrasi kavramı altında birleştirilmektedir. Tanzimat'ın Ali Paşa'sı ile Hürriyetçi akımın Ziya Paşa'sı aynı bürokrasinin temsilcileri olarak görülmekte. Aralarındaki karşıtlık daha çok bürokratlar arasındaki kişilik ve çıkar çatışmaları ile açıklanmaktadır. Ziya Paşa'nın temsil ettiği ve yeni Osmanlıların devamı olan Burjuva Demokratlar, yani Genç Türkler de yine aynı tarihçilere göre Tanzimat Paşaları ile aynı sınıfsal kavram altında toplanmaktadır. İlber Ortaylı, AGE, sayfa 73. Bağbali bürokratlarının ve Yıldız Sarayı'nın, yani Abdülhamit'in yönetimiyle İttihat Terakki yönetimi aynı otoriter nitelikli yönetim kavramı altında birleştirilmektedir. Siyasal akım ve kişileri, içinde bulundukları tarihi anda oynadıkları role göre ve karşıtları ile mücadele ve karşılaştırma içinde ele almak gerekir. Bu nedenle 2. Abdülhamit'in dedesi 2. Mahmut'tan çok daha masum, kanuna uyan bir padişah olduğu halde Osmanlı tarihinin despot padişahı diye bilindiği görüşü tarihsel gerçeğe uymuyor. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 91-92. 2. Mahmut döneminden farklı olarak 2. Abdülhamit'in karşısında yükselen ve Mustafa Kemal'leri yaratan bir hürriyet hareketi vardı. 2. Mahmut, mahalli feodallere ve Yeniçeri Ocağı'na karşı şiddet uygularken 2. Abdülhamit hürriyet hareketini boğmuştur. Belli bir tarihi anda birbiriyle cepheleşen iki sınıf ve akımdan ancak biri çağdaşlaşmanın taşıyıcısıdır. Diğeri ise gelişmeye karşı koymaktadır. Türkiye demokrasisi için hem Şinasi'deki Ziya Paşa'daki ve Namık Kemal'deki köklere sarılmak hem de Tanzimat Paşalarında tarihi bir dayanak aramak mümkün değildir. Namık Kemal'lerin devamı 1908'in hürriyet devrimcileri Talat Paşalar ve Mustafa Kemal'lerdir. Nitekim Kemalist devrimin önderleri tıpkı Namık Kemal'ler gibi Tanzimat'a cepheden tavır almışlardır. Bu çalışmaya değerli zamanını ayırarak emek veren Yalçın Küçük arkadaşımız buraya şu kenar notunu düşmüş. 1. Burada aynı görüşteyim. 2. Ancak ben Kemalizmin Tanzimat'a bu kadar karşı konmasına katılmıyorum. 3. İlhan Selçuk bu görüşteydi. Reşit Paşa'yı emperyalistlerin uşağı görüyordu. 4. Eski TKP'de bu görüştedir. 5. Ancak 1830 yıllarından sonra bu yana Osmanlı Devleti'nin İngilizlerce ayakta tutulduğunda hiçbir kuşku yok. Atatürk'ün Tanzimat üzerine çeşitli tarihlerdeki değerlendirmeleri birbiriyle tutarlıdır ve şöyle özetlenebilir. Tanzimat, Avrupa ve Batı istediği için gayrimüslim unsurları memnun etmek zaruretinden doğmuştur. Bilhassa Tanzimat devrinden sonra yabancı sermayesi memlekette müstesna bir mevkiye sahip olmuş, devlet ve hükümet yabancı sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri, iktisadiyatımızı bir de iktisadi kapitülasyon zinciriyle bağlamıştır. Gümrüklerimizi ellerinde tutmuşlardır. Gelişmeyi elverişli sanayimiz bu suretle mahvedilmiş, ziraatimiz darbe yemiştir. Bütün iktisadi şubelerimize mutlak hakim olmuşlardır. Tanzimat, Avrupa'yı taklit etmektir, olumlu bir sonuç vermemiştir. Atatürk'ün bütün eserleri, kaynak yayınları, cilt 12, sayfa 126-127, 280, cilt 15-145. Türk devriminin teorisyenlerinden Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanı Yusuf Akçura'ya göre Tanzimat'ı yabancı devletlerin baskısı yol açmıştır. Belirleyici niteliği taklittir ve Nizam-ı Cedid'in devamıdır. Yusuf Akçura, Asri Türk Devleti ve Münevverlere Düşen Vazife, Türk Yurdu Dergisi, Cilt 3, Teşrini Evvel, 1341-1925, sayfa 12-13, dili sadeleştirilmiştir. Tanzimat konusunda Kemalist devrimin genç yeteneklerinden Sadri Ethem, Ertem'in tahlili sınıfsaldır ve olgundur. Türkiye'de inkılap hareketlerinin başlangıcını, demokrasi hareketlerine benzeyen Tanzimat devrini ve nihayet Osmanlı meşrutiyetlerine bağlamak isteyenler vardır. Tanzimat ve meşrutiyet, liberal demokrasi hareketi olmadığı gibi inkılabımız da liberal demokrat bir inkılap değildir. Tanzimatın gayesi, hiç de Türkiye burjuvalarına hayat hakkı tanımaktan ibaret değildi. Bilakis o yaşamak isteyen saltanatın son eseriydi. İmparatorluk sermayesini geliştirmiş olan Avrupa devletleriyle anlaşarak, onlara menfaatler göstererek kendisi için de yeni gelir kaynakları bulmak istiyordu. 1839 senesini takip eden zamanlarda ara sıra padişahların ıslahat fermanlarına tesadüf edeceğiz. Bütün bunlar çürüyen imparatorluğa biraz daha yaşama imkanı vermek için başvurulan çarelerdir. Her şeyden evvel imparatorluğun paraya ihtiyacı vardı. Para Avrupa'nın demokrat liberal burjuvalarında vardı. Onların borç verebilmeleri için evvela Osmanlı ülkesinde güvenli hukuka sahip olmaları ve hükümetin kontrolleri altında bulunması lazımdı. Tanzimat'ın teba ile riayayı birleştiren ve onlara hürriyet veren görüşü, Türkiye'de yabancı himayesinde yabancılardan meydana gelen bir burjuva tabakasının oluşumunu temin etmiştir. Yani Türkiye'nin çağdaş iktisat kudreti tamamen yabancıların eline geçmiştir. Sadri Ethem, Ertem, Türk İnkılabı'nın karakterleri, kaynak yayınları, 2. basım, İstanbul, Nisan 2007, sayfa 41 ve diğerleri, kitabın sunuşunu yazan Mehmet Perinçek'in Tanzimat konusundaki özetlemesi de kavratıcıdır. Bakınız sayfa 9-15. Görüldüğü gibi Atatürk ve Cumhuriyet düşünürleri Tanzimat'ı modernleşmenin başlangıcı olarak görmemişler. Tanzimat'ı modernleşmenin başlangıcı kabul edenler konusunda Yalçın Küçük arkadaşımın kenar notu şöyle. 1. 1990 sonrası aydınlarında böyle bir akım olduğunu sanmıyorum. 2. Tanzimat'ı radikal bir modernleşme sayan, politik olmayan Profesör Reşat Kaynar dışında sadece ben varım. 3. Profesör Kaynar bir gün bana telefonla kendisi dışında bir tek sen varsın demişti. 4. Doğan Avcıoğlu da daha mülayimdi. 5. Şimdi belki de biraz benim etkimle yumuşama olmuştur. 6. Reşit Paşa ve arkadaşlarının İngiltere'ye sığındıkları konusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Tanzimat'la mücadele geleneği sürdürmüşlerdir. Türk devrimciliği Tanzimat'ın zulmüne karşı mücadele içinde gelişmiştir. Osmanlı Devleti'nin merkezi feodal ıslahatçılığı ile yeni Osmanlılarla başlayıp genç Türklerle devam eden ve Kemalist devrime doğruğa ulaşan milli demokratik devrimcilik birbirine karşıttır. Sınıfsal, ideolojik ve siyasal planda bu iki akım arasındaki karşıtlıklar şöyle sıralanabilir. Tanzimatçılar feodal komprador sınıflara dayanır. Yeni Osmanlılarla başlayan bağımsızlık ve hürriyet akımı ise milli burjuvazinin gelişmesinde hayat bulur ve halk sınıflarına yönelmiştir. Tanzimatçıların feodal ıslahatçılığına karşılık, Cumhuriyeti yaratan akım milliyetçi ve halkçıdır. Tanzimatçılar Büyük Fransız Devrimi'ne karşıdırlar. Demokrasi akımı ise ideolojik gıdasını Fransız Devrimi'nden, Doğu Avrupa'daki halkçı, Narodnik cereyandan ve daha sonra 1917 Sovyet Devrimi'nden alır. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 5. Kemalizmin Felsefesi ve Kaynakları, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 2. Basım, İstanbul, Ekim 2011, sayfa 44 ve diğerleri. Tanzimatçılar ümmetçidirler. Milli demokratik devrim akımı ise milleti ve milli devleti kurmuştur. Tanzimatçılar halka ve ezilen milliyetlere zorbalık uygulamışlardır. Milli demokratik akım ise emperyalizme ve padişaha karşı mücadele etmiştir. Tanzimat, ülkeyi batı sömürü ve yağmasına açmıştır. Milli demokratik devrim, batıya karşı bağımsızlık getirmiştir. Tanzimat, feodal komprador merkezi iktidarı güçlendirmiştir. Bu iktidarın yetkilerini sınırlamak için mücadele eden hürriyet akımı ise en sonunda padişahın saltanatını yıkmıştır. Tanzimat, dayandığı feodal komprador sınıflarla birlikte çürümeyi ve çöküşü temsil etmektedir. Milli demokratik akım ise yenileşmeyi ve geleceği yaratmaktadır. Görüldüğü gibi karşı karşıya gelen, birbiriyle çarpışan iki akım vardır. Herhangi bir tarihçi bu iki akımı çengelli iğneyle birbirine iliştiremez. Tarihçinin görevi çarpışan toplumsal güçler arasındaki çelişmelerin temellerini araştırmak ve tahlil etmektir. Oysa ne gariptir ki ezen ile ezilen, zindana atan ile atılan, yıkılan ile onu yıkan birbirinin devamı olarak gösteriliyor. Tutucu çevreler Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e geçişin eskinin reddi, eskiyi yıkma ve sıçrama olduğunu kabul etmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir nevi Osmanlı Cumhuriyeti olarak görmek istiyorlar. Bunlar ısrarla Cumhuriyet'in ve Atatürk inkılaplarının bir devrim olmadığını, islahatın devamı olduğunu, Osmanlı Devleti'nin reform yoluyla cumhuriyetleştiğini ileri sürüyorlar. Tanzimat, feodal reformculuktur. Türk devrimi ise Atatürk'ün deyişiyle müstebitleri ve emperyalistlere karşı milletin isyanıyla başarılmıştır. Atatürk'ün bütün eserleri, kaynak yayınları, cilt 10, sayfa 349. Feodal reformculuk ile burjuva reformculuğunu birbirinden ayırmak gerekir. Burjuva reformculuğu, burjuva demokratik devrimi hazırlayıcı bir etki yapar. Nitekim Türk devrimini yapan Jacobenlerin iki kuşak evvelki öncüleri daha çok demokratik reformcu bir karakter taşıyordu. Feodal reformculuk ise demokratik devrimi engelleyici bir rol oynadı. Türk devriminin esası 600 yıllık çürümüş Osmanlı düzenini ıslahatla devam ettirmek değildir. Onun çürümüş devletini yıkmak, yerine yeni bir toplum ve genç bir cumhuriyet kurmaktır. Zamanını doldurmuş bir feodal imparatorluğu ıslahatla yaşatma çabası ile hürriyetçilerin reformculuğu ve cumhuriyetin devrimci çağdaşlaşması tek bir zincirin halkası olarak gösterilemez. Yalçın Küçük arkadaşımız burada cumhuriyet devrimini yapanlar ile tarihi açıklayanların tavırları arasında fark olacağı uyarısında bulunuyor. 1. Devrim kopuştur, bilim devamlılıktır. Ben bunu hep söylüyorum. Müthiş Ivan, Büyük Petro çok önemli iş yaptılar. 2. Cumhuriyet devrimini yapanların kopuşu çok, vurgulamaları çok doğrudur. Her yerde oluyor. 3. Dünyayı sarsan 10 gün örnektir. 4. Yer yer devamlılığı vurgulamanın yararlı olabileceğini hep düşünüyorum. 5. Tanzimat'ta Mahmut'la ordu devrimi var. Yeniçerilik yıkılmıştır. Vakayı Hayriye 1826 bu silahlıdır. 6. Şapka devrimi yapılmıştır. Faslı denizcilerden Fas alınmıştır. 7. Giysi devrimi yapılmıştır. 10 büyük zengin, Yahudi banker asılmış ve en önemli tarikat yerle bir edilmiştir. 8. Tarihçi Cevdet Paşa, Tanzimat'ı ahlaksızlık olarak yazıyor. 9. 1821 sonrasında idarede Yunaniler atılmış, tercüme odası kurulmuştur. 10. Cumhuriyet devrimcilerinin Tanzimat'ı hedef almalarını çok doğal buluyorum. Tanzimat, Cumhuriyet'in kökü, başlangıcı ve temel taşı değildir. İnönü'nün Ankara Halk Evi'nde 1934'te verdiği inkılap dersinde vurguladığı gibi, Türkiye, Osmanlı İçtima Heyeti'nin vakit vakit gösterdiği ıslahat teşebbüslerinin bir devamı veya tekamülü değildir. İsmet İnönü, Ankara Halk Evi'nde 21 Mart 1934'te verdiği inkılap dersi aktaran Cemil Bilsel, Tanzimat'ın harici siyaseti, Tanzimat 1, sayfa 693, 4. ayrımın sonu, sayfa 72.